Ayrım 8.
Gövdesel şehvet, beyinsel şehvet. Yıllar önce ertesi gün üniversite sınavlarına girecek öğrencilere kurs gördükleri okulun konferans salonunda bir konuşma yapıyordum. Kendilerine en çok neden kaygılandıklarını sormuştum. Ortak yanıt şu olmuştu: bildiklerini hatırlayamamaktan. Yaşları 20 dolaylarında olan kızlı erkekli gençlere, "Peki," demiştim, "dudak dudağa öpüştüğünüz ilk kızı yahut erkeği hatırlayamadığınız hiç oluyor mu?" Hep birlikte bağırmışlardı: "Aynı şey değil, aynı şey değil." Gövdesel şehvet açısından Afrikalılar ile Japonlar, Kızılderililer ile İtalyanlar arasında adam başına düşen ulusal gelir birimi türünden alabildiğine uçurumlaşmış farklar görülebilir mi? Aynı yaştaki bir Tacik çiftinin sevişme coşkusuyla bir İspanyol çiftinin sevişme coşkusu birbirine eşittir. Ya beyinsel coşku, beyinsel şehvet, o neden aynı değil? Konuya gerek kalıtımsallık, gerek beslenme, gerek köylülük, kentlilik gibi toplumsal, bireysel açılardan birçok yaklaşım oldu. Ancak varılmış ortak bir sonuç var ki tartışma götürmeyecek kadar net ve açık. İnsanın da tüm canlılardaki gibi üç temel gereksinimi var. 1- Karnını doyurma, 2- Uyuma ve barınma, 3- Üreme. İnsanda bu üç temel gereksinme tam bir güvenceye kavuşmadıkça beyinsel merak şahlanamıyor. Beyinsel şehvet alevlenemiyor. Gecekondusu yıkılmakta olan bir kişinin yanına yaklaşıp kendisine Arşimed'in densite yasasını nasıl keşfettiğini anlatmaya kalkarsanız ancak şunu yanıt alabilirsiniz: "Hastir ulan." Beyinsel meraktan yoksun toplumlar çağlarıyla el sıkışmakta zorlanır ve saçma sapanlığın içine düşerler. Örneğin son 70 yılda asker sivil politikacılardan acaba kaç tanesi monizm ile dualizm arasındaki farkı merak etti? Oysa milyonlarca ve milyonlarca insan öldü bu iki ayrı değerlendirme yüzünden. Sorun şuydu: İnsan beyni ve insan toplumu galaksiler, yıldız kümeleri, güneşler ve uydularından oluşan evren kategorisinin dışında ayrı bir kategori miydi? Yoksa insan beyniyle insan toplumu da evrenin bir parçası mıydı? Platon, Kant, Hegel insan aklının evreninin dışında ayrı bir kategori olduğunu inanıyorlardı. Feuerbach, Engels, Marx insan aklının da evrenle aynı bütünlük içinde olduğunu inanıyordu. Öyleyse evren durmadan değiştiğine göre insan toplumları da durmadan değişecekti. Üretim araçlarının bugünkü kadar gelişmediği dönemlerdeki sermaye burjuvazisi enerji kaynağı olarak proletaryanın kol gücünü kullandığı için monizme karşıydı. Evren ne kadar değişirse değişsin, onun dışında bir kategori olan insan toplumu değişmeyebilirdi. Sermaye sınıfı sonuna dek proletaryayı sömürmeyi sürdürebilirdi. İnsan toplumlarının da evrenin sürekli değişimine uyarak değişeceğine inanan Marksistler tukaka ediliyordu. Hele Türkiye'de. Bizim asker sivil politikacılar ise çok yüzeysel bakıyorlardı olaylara. O nedenle de ben yaparım olurun ötesine geçemiyorlardı. Yaptıkları da eroin kaçakçılarını özel görevlerde, sabıkalıları da tetikçilikte kullanmak gibi akıldan çok kurnazlığa lehimlenmiş olduğundan bir süre sonra sırıtıyor ve kepazeliğe dönüşüyordu. 31.1.1997. Duygusal gurur, beyinsel gurur. Türklerin duygusal gururunu sömürmeyen kalmamıştır. Enver Paşa'dan Mehmet Emin Bey'e, Feldmarşal Limon von Sanders'ten Zeki Velidi Toga'ya kadar. Kimse de beyinsel gururun ne olduğunu anlatmamıştır bizim köylülere. Sivil asker bürokratlardan meclis tavanında çiğ köfte şaplatması yapan namdar siyasetçilere kadar dilediğinize sorun bakalım: beyinsel gurur nedir diye. Denizi ilk kez görmüş bir tavus kuşu yavrusu gibi bakacaklardır yüzünüze. Beyinsel gurur halkının duygusal gururunu sömürmemekle başlar. Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığında oturan Yunanistan'ın sınırları kalkmış bir Avrupa sözcüsü olarak konuştuğu uluslararası toplantılarda da besleme hitimi gibi kapı dibinde kalmışlığın kahrıyla kahırların en ağırını çeker. Ve böyle bir kahrı duygu sömürüleriyle kendilerine ortaçağ tahtları arayanların çok ötesinde beyinsel gurur sahipleri çeker sadece. Beyinsel gurur, duygusal gururu sömürmek kurnazlıklarıyla hukuku kıyma makinelerinden geçirmez. Hem çember sakalı yelpazeleyip hem de gerektiğinde onu ölçüleştirerek olağanüstü Atatürk haftaları icat etme yaveliğine tenezzül etmez. ABD başkanlarıyla flört kafelerinde buluşu verme düşleri kurup mevlüt geceleri düzenlemenin siyasal bel kemiksizliğine düşmez. Beyinsel gurur, insan aklının ortak yarattığı sanat, düşünce ve teknoloji merdivenlerinin her basamağında var olduğunu kanıtlamanın gururudur. Beyinsel gururu asla canlandırılmamış bir toplumda, sadece duygusal gururu körükleyip, pompalayıp şişirmek, telleri olmayan bir kemanla konser verme taklidi yapma çirkinliğini ibret heykeli olmaktan başka ne işe yarar ki? Sonunda da Gabar Dağları ile Montreux Anlaşması arasında ne hukuku, ne paranın değerini bir türlü koruyamamanın çaresizliğinde mide krampına tutulur. Beyinsel gurur, cunta kanatlı cumhurbaşkanlarının ağzından, kıçının donuna kadar her şeyi Washington'dan aldığını ilan etme gururu değildir. Beyinsel gurur, metnini hiç görmediği Lozan üstüne, gırtlak damarlarını şişirerek nutuk atma seferberliği açıp göz boyama rekorları kırmaz. Beyinsel gurur, peş peşe sayamadığı 10 padişah anasının boşluğunda aslı faslı bulunmayan tarih nutukları dağıtmaz. Beyinsel gurur, şarlatanlığın bittiği yerde başlayan gururdur. Gerçek ulusal gurur da odur. Hangi ansiklopediyi açsan ışıl ışıl yanar içinde. Nazım Hikmet de kendi şiirini dünya şiirinin en üst düzeyine çıkarma çabasının beyinsel gururu vardı. Onu yargılayan kişilerde ise kendi mesleklerini aynı düzeyde temsil etmenin beyinsel gururu yoktu. Hüseyin Cahit de aynı beyinsel gurur vardı. İstiklal Mahkemesi önünde Kel Ali'ye, "Senin gibi yargıç olmaktansa kendim gibi sanık olmayı yeğlerim" derken, pencere önünde kurulmuş olan sehpayı hiç aldırmaması bu gururun volkanıydı. Aynı gurur, 22 yıl sürgünde hayatını kalemiyle ayakta tutmuş olan Refik Halit'te de vardı. Aynı gurur Ruhi Su'da da vardı, Suat Derviş'te de vardı, Faik Türünde de yoktu. Beyinsel gururu olan yaratıcı Türkleri yok edenler, dünya platformlarında kendilerine bir türlü yer bulamayanlar oldu. Halklarının duygusal gururunu sömürmekten kendilerine pay çıkarmaya ve kısır ihtiraslarının gözü dönmüşlüğünde gizli bir barbarizm yapmaya kalkanlara kimse oralarda yer vermez çünkü. Türkler, içine kapatıldıkları masallar şatosunun zindanlarından ne zaman kurtulacaklardır biliyor musunuz? Duygusal gururlarını beyinsel bir gurura dönüştürdükleri zaman. Yoksa 21. yüzyılda da besleme yetimi gibi kapı dibinde kalmaları sürüp gidecektir. Aynaların ardındaki resimler. Gecenin karanlıkları içinde sadece bir pencere aydınlıktı. İçi görünmeyen, perdesiz bir pencere. Simsiyah bir kağıt ortasına cetvelle çizilip beyazla sarı karışımına boyanmış ışıklı bir pencere. Yoğun karanlığın dekorunda başka hiçbir şey görünmüyor, sadece o pencerenin aydınlığı görünüyordu. Kim bilir neyin nesiydi o pencere? Bankların üstünde iki kadavra yatıyordu. Bir tanesinin bir ayağı hafif kıvrılmış, bir kolu sarkmış, avurtları çökük tıraşlı yüzü yana dönmüştü. Ötekinin postallı ayakları üst üste, bir kolu arkaya kaymış başının altındaydı ve yeni uzamaya çalışan özensiz küçük bir sakalı vardı. Kimse alıp gömmeye götürmediğine göre iki kadavra da canlı olmalıydı. Kim bilir kimin nesiydi o iki kadavra? Sisler, sisler, sisler içindeydi ortalık. Parklar, ağaçlar, yollar, alanlar, evler sisler içindeydi. Gök sisler içinde, yer sisler içindeydi. Altın yaldızlı kocaman kocaman iki demir kapının yarım yamalak silüeti görünüyordu sisler içinde. Tüllerle süslenmiş bir gelin arabası görünüyordu. Beyaz deriden gelinlikler giyinmiş, küçük beyaz şapkası, küçük beyaz tüllü bir gelin görünüyordu. Bir avuç adam görünüyordu. Bir avuç kadın, bir avuç kız, sisler içinde. Kim bilir neyin nesiydi o kapılar? Kim bilir kimin nesiydi o gelin, o insanlar? Sonsuza uzanan bir denizde bir kayık vardı. Kayıkta eğilip doğrulan bir balıkçı. Deniz bomboş, gök bomboştu. Bir kayığın içinde bir adam, bir eğilip bir doğruluyordu. Kim bilir dünyanın neresiydi o deniz? Kim bilir kimin nesiydi o kayıkçı? Kim bilir neyin nesiydi o kayık? Tebriz'de hava yeni ağrıyordu. Bir adam yol kıyısında bozuk bir kaldırıma oturmuş sigarasızlığını düşünüyordu. İnlerle cinlerin top oynadığı kimsesiz alacakaranlıkta bir başka adam geldi kaldırımda oturanın yanına. O da oturdu kaldırıma. İşaretle saati sordu sigarasızlığını düşünene. Saatli bir kol uzandı yeni gelenin burnuna doğru. Saat 5'i henüz geçiyordu. Yeni gelen saati bana versene demeye getiriyordu. Sigarasızlığını düşünen ise sadece yaşamın değil, dünyanın da dışında gibiydi. Ne bir korku titreşimi geçiriyordu içinden, ne bir öfke titreşimi, ne de saati vermek yahut vermemek titreşimi. O sade sigarasızlığını düşünüyordu. Saati istemeye kalkan ürktü adamın algısız donmuşluğundan. Vazgeçti saati istemekten, gülümsemeye çalıştı. Sigarasızlığını düşünen bir sigara istedi işaretle. İki sigara yandı. Tebrizde hava yine ağrıyordu. Kaldırımda yan yana oturmuş iki adam sigara içiyordu. Adamın biri 20 yıl önceki bendim, kim bilir kimin nesiydi öteki. Siyahlar giyinmiş uzun boylu sarışın bir kız vardı. Kızın yanında siyah pelerinler giyinmiş, siyah papyon kravatlı, beyaz gömlekli iki genç adam. Biri uzun, öteki orta boyluydu genç adamların. İki genç adam ve kız caddenin ortasında bir opera parçası söylemeye başladılar. Yoldan geçenler durup kuşattılar gençlerin çevresini. Kim bilir kimin nesliydi o gençler ve yoldan geçenler. Karanlıklar içinde bir pencere vardı. Banklar üstünde iki kadavra, sisler içinde bir gelin. Denizler ortasında bir balıkçı, Tebriz sabahının kaldırımlarında iki adam, cadde ortasında içli bir şarkı, dünya çok kocaman yahut çok küçük. Kim bilir neyin nesi, kim bilir kimin fesi. 4-2-1988. Bencillik, bireycilik ve hayat kalitesi sorunları. Şimdi biri çıkıp dese ki, elimizde 500 milyar dolar var. Bu parayı yolları genişleterek, su ve kanalizasyon sorunlarını çözümleyerek, konut anarşisini bahçeleri, garajlarıyla albenili bir düzenleme içine alarak, okul, hastane, tiyatro ve sinema salonlarının yapımıyla yaşadığımız yerleşim biriminin onarımı için mi harcayalım? Yoksa aynı parayı kişiler arasında tek tek elden mi bölüştürelim? Sanırız ki yanıt, kişiler arasında tek tek bölüştürelim olur. Urfalı trilyoner bir toprak ağasıyla Paris'te bir ilkokul öğretmeni arasında her ikisine de bir değiş tokuş önersek, Paris'te öğretmene trilyoner olacaksın ama Urfa yörelerinde yaşayacaksın. Urfalı toprak ağasına da Paris'te yaşayacaksın ama ağalıkla trilyonerlikten vazgeçeceksin desek, sanırız her ikisi de kabul etmez böyle bir öneriyi. Ne Paris'te öğretmen trilyoner bir ağa olarak Urfa yörelerinde yaşamak ister, ne Urfalı toprak ağası Paris'te sade bir ilkokul öğretmeni olarak. Demek ki henüz Türk toplumu için 35 bin günü bile bulamayan ömür serüveninde hayat kalitesi ön planda gelmemekti. Peki öyleyse Türk toplumu için ön planda gelen nedir? Kişilerin gizli kalmış iç eğilimleri kurcalanırsa sanırız ki ön planda gelen tutku yerelin önemlisi olmaktır. Ben kimin biliyor musunuz sorusunu her rastladığına gerine gerine patlatabilme pozisyonu. Böyle bir pozisyona sahip olabilmenin yöntemleri nedir? Büyük sermaye sahipliği pek kolay görünmediği, önemli bir bürokrat olmakta en az üniversite diploması gerektirdiği için en kestirme yol siyasetçiliktir. En kestirme yol siyasetçiliktir ama orada da kendinden yana seçmen ve yandaş bulma zorunluluğu vardır. Bu nasıl sağlanacaktır? Türklerin %80 oranında mesleksel bir kimliği yoktur. O nedenle de ne emekçi yığınlarına, ne durmuş oturmuş burjuvaziye, ne teknokrat kesime vaatlerde bulunup onlarla daha çok bütünleşmiş görünmenin oy toplama açısından bir kıymeti harbiyesi vardır. Öyleyse Türklük ve Müslümanlık gibi doğuştan edinilen etiketleri pompalamak gerekir. Bir Türk cihana bedel, önce iman vesaire gibi. Şark feodalizminin koşullanmalarıyla mesleksizlikten kökenlenen yerelin önemlisi olma tutkusu, toplumca paylaşılan kaliteli bir hayat isteğine nasıl dönüşebilir? 2350 yıl önce yaşamış olan Büyük İskender sağ olsa yabancılarla evlenerek derdi. Çünkü kendisi daha o zamanlar İskenderiye uygarlığını kurduğu dönemde ordusuna yabancılarla evlenme emrini vermişti. Türklerin ise doğarken edindikleri etiketler dışında gelişmiş mesleksel bir kimlikleri olmadığından kendilerini sadece ırk ve inanç açısından değerli bulmak zorundadırlar. Kendi çabalarıyla insanlığın yararlandığı üstün yetenekler gösterememişliğin ezikliği ancak böyle rahatlayabilmektedir. Onun için de yabancı evlilikler başka toplumlardakinden çok daha azdır Türklerde. Despotik bir bencillikten, insanların daha kaliteli bir hayat sürecinden geçmesine endeksli, bireyci bir anlayış hiç mi atlanamayacak? Gelecek yüzyılın ilk çeyreğinde en az 30 milyon insan kendilerini sarmalayan üst düzey bir hayat kalitesi yaratacaklar. Bu bir yandan kültür çatlamasını derinleştirirken bir yandan da gizli bir imrenme modeli oluşturacak. 21. yüzyılın göbeğinde Türkler ister istemez buluşacaklardır kendi çağlarının kalite düzeyleriyle. Enseyi karartmayın. 13 Ekim 1997. Uçuk. Aklınızdan geçen yahut geçmeyen, yahut geçer ve geçmiyor gibi olan aklınızdan. Yani uçuk. Ev ve çoluk çocuk derdi gibi somut değil. Sabah namazına giden ve ölüm anındaki dehşeti Tanrı'ya yakararak aşmaya çalışan nur yüzü ihtiyarların duaları gibi de değil. Uçuk. Dünkü sabahın manşetini görmek ve yeryüzünün bireysel akşamını o manşette türlü bir veda selamına dönüştürmek, ufukları aşan beyinsel ufukların uzaya kayıp giden traplenlerinde. Uçuk. Müthiş yolculuk insanoğlunun yeni başarısı. Galileo aracı 6,5 yıl süren yolculuktan sonra dün Jüpiter gezegenine indi. Herhalde Galileo şanlı atalarımızın Jüpiter'e diktiği bayrağı görmüştür orada. Bunu okutmak gerekir çocuklara ilkokullarda. Her savaşı atalarımızın kazandığını okutur gibi. Ve bütün kitapları toplatınız. Vatanınızı çok, pek çok, baremin birinci kademesinin dördüncü katından emekli olacak kadar sevdiğiniz için. Uçuk. Uçuğun ne olduğunu Galileo ile flört ede ede öylesine bir göstermek istiyor ki canım, o kanlı karanlık tarihin şanlı atalarını. Kaybolmuş mezarlarının sarımsı bir beyazlıklı eriyen kemiklerinde uçuklamaya dönüşecek bir ürküntü şaşkınlığı yaratmaktan korkuyorum. Eski bir makinenin tuşlarını usulca redingotlu, fesli, kalpaklı ve de silindirli olarak zat-ı alileri beyefendi hazretleri kadansında piyano piyano basmaya özen gösterme İstanbulluğunun son artık güneşini içiyorum. Uçuk. Nasıl isterdim yazıyı uçuklara götürmeyi? Evet ama vatanı da sevelim. Jüpiter'i de korkunç bir öldürücü olan paşa dedem sevsin. Her ne kadar hala evinde oturuyorsam da bu bir kan bağının determinizmidir ve dal kavukluğunu yapmam gerekmez. Nasıl ki torunlarının da benim dal kavukluğumu yapmaları asla gerekmez. Ben onları 4 yaşlarındayken ayak topuklarından tutup tulumbanın mermer yalağı üstünü ikinci kattan sarkıtarak 7 kere 3 kaç ediyor diye bağırmadım gırtlağımı yırtarak. Uçuk. Böylesine yüzlerce yıllık ailelerin ihtiyarlamış çocukların uçukluk olur. Viskici sosyalist uçukluğunda, dangalak sürüleri. İlk yazıyı güzelim kadın mahremiyetinin aldı işkencesinden kurtulmuş uçukluğundaki tanrısal doğallığında, gölgeli, siyahımsı ve okşaması güzel libidosunu bozmamayı önererek yazmak isterdim. Ne haber? Uçuk. Jüpiter'e gidelim mi? Yok yahu önce vatan, sonra da baremin üst katları. Yıldızlara gitmek yerine yıldızları giysilerde taşımak. Uçuk. Sizin hiç Türkçe ile sevişirken çocuğunuz oldu mu? Benim oldu. Uçuk. Jüpiter'den yazıyorum bunları. Uçuk. 8-12-1995. Ulusal kültür nedir? Boyutları ne kadardır? Kabilelerin de kendilerine özgü kültürleri vardır. Aşiretlerin de, ulusların da, hatta ırkların da. Ulusal kültürümüz diye tüm deliklerini yırtarak bağırır kasaba politikacılarını izlediğim sıralarda mizahi bir istek uyanır içimde. Keşke derim bir de tanımlamasını yapıverseler kültür kavramının. Demagogluğun en ilkel görüntüsü tanımlamasını yapmayı hiç düşünmediğin bir takım kavramları kutsallık parfümüyle kokulandırıp peş peşe savurmaktır. Yüce devletimiz, bin yıllık geleneklerimiz, ulusal kültürümüz vesaire gibi. Son yüzyılın siyasal konuşmalarından içi boş klişeleri ayıkladığınızda geriye ne kalacağını hiç düşündünüz mü? Ya soyulmuş soğan ya enginar kabuğu. Kültür, insanoğlunun doğal olan alışverişinde hayatı daha kolaylaştırıp, daha güzelleştirmek için giriştiği değişik çabalara göre kendini farkına varmadan biçimlendirmektir. Buğday ekip karnını doyurmak için tarlayı sürersin. Hayatı daha kolaylaştırmak için bir yöntemdir tarlayı sürüp buğday ekmek. Nasıl sürersin tarlayı? Atın yahut öküzün çektiği bir sabanla. Bu yöntemi daha da kolaylaştırma olanağı yok mudur? Petrolü keşfeder, bir de motoru icat edersen daha da kolaylaşır tarlayı sürmek traktörle. Peki, ekmeği neyle ve nasıl yiyeceksin? Diyelim tavuğun yumurtasını koyun yahut inek sütünden yaptığın yağda pişirerek ailece çevresinde toplandığın bir sinide ve elle. Aynı şeyi masaya konmuş tabaklarda çatal bıçakla yemek hem daha kolay hem daha estetik değil mi? Evet ama bizim ulusal kültürümüzde ne masa var ne çatal bıçak. Ancak o zaman traktörden de, radyodan da, televizyondan da, elektrikten de, telefondan da vazgeçmek gerekmiyor mu? Demek ki ulusal kültür, insanoğlunun doğayla olan alışverişinde hayatı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirmek için hangi basamağa kadar geçerliyse oraya kadar yararlı. Şayet ulusal kültür petrolü keşfedip motoru icat etmekle kendini zenginleştirememişse, hayatı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirme girişimlerinde yeterli bir dinamizm gösterememişse. O zaman ikide bir ulusal kültür diye yırtınmaya kalkmadan, ulusal kültürün hayatı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirme açısından yaşanılan çağla ne kadar çengellendiğini yeniden gözden geçirmek gerekir. Yaşanılan çağda ulaşımı kolaylaştıran araçlar, yani arabalar, kamyonlar, uçaklar, hızlı trenler, feribotlar, ulusal kültürün ürünleri değildir. Neden değildir? Çünkü bazı ulusal kültürler çağdaş uygarlığı oluşturan uluslararası ortak kültür sentezlerine gereken katkıyı yapamamışlardır. Safsatalara gömülüp kendi kendini övmek yerine bunu objektif olarak saptamak gerekir. Saptamak gerekir ki uluslararası kültür sentezlerinin yarattığı çağdaş uygarlıktan hiç değilse pay alma çabaları frenlenmesin. Genel olarak Türklerde ne bilimsel kuşkuculuk gelişmiştir ne de bir meslek sahibi olma tutkusu. Ucuz siyasetçiler ise kitlelerdeki bu ezikliği rahatlatmak için yüzlerce yıldan bu yana sürüp duran bu tarihsel güdüklüğü ulusal kültür diye övüp durmakta. İçi boş klişelerle Türk toplumunu çağdaş uygarlık katarından büsbütün koparmaktadırlar. Hem de niçin? 3-5 günlük beleş bir yaşam için. Ulusal kültürü çağdaş uygarlıkla buluşturmak şarttır. Bu da ancak düşünce ve anlatım ufuklarını genişletmekle olur. 3-2-1997